Tanrı sözünden yorumunu yapmakta olduğumuz İbranilere Mektup 9. bölümdeyiz bu programımızda değerli dinleyicilerimiz. 9. bölümün konusu Melkisedek düzenine göre kahin olan Rab İsa Mesih'in kahinliğidir. Önceki antlaşmanın da ruhsal hizmete özgü kuralları ve yeryüzünde bir tapınağı vardı. Bir çadır kuruldu. Dış bölümdeki eşyalar şunlardı: şamdan, sofra, kutsal sun ekmekleri. Bu bölüme kutsal yer denirdi. İkinci perdenin gerisinde kutsallar kutsalı denen iç çadır vardı. İçinde günlük yakılan altın sunakla antlaşma sandığı orada dururdu. Baştan başa altın kaplı antlaşma sandığında içinde manna saklanan altın testi, Harun'un filizlenen asası ve antlaşma levhaları vardı. Sandığın üzerinde yücelik kerubimi günahları gideren bağışlamalık yerine gölge salardı. Şu anda bunları ayrıntılarıyla konuşamayız diyor 9. bölüm 1-5 ayetlerde. Dünyasal tapınak bizim genelde düşündüğümüz biçimde dünyasal anlamında değil de bu dünyadaki bir tapınak, yani bu dünyadaki malzemelerle yapılmış bir tapınak anlamındadır. Bir çadır kurulmuştu ve bu dünyanın malzemeleriyle kurulmuştu. Cennetteki çadır örnek alınarak kurulmuştu ama göreceğimiz gibi ondan çok daha aşağı bir düzeydeydi. Kutsal yerden bir perdeyle ayrılmış olan ve sadece baş kahinin girebildiği en kutsal yerde iki parça eşya vardı. Burada akasya ağacından yapılmış, içi ve dışı altınla kaplanmış bir kutu olan antlaşma sandığı, sandığın üzerinde de adı merhamet bulunan yer olan çok süslü bir üst vardı. Kan buraya konulurdu. Ve onu merhamet bulunan yer yapan da buydu. Çünkü Tanrı sözü diyor ki, kan dökülmeden bağışlanma olmaz. Altın sunağın kutsal yer yerine en kutsal yerde olduğu söyleniyor. Neden içeri alınmıştı? Kutsal yerle en kutsal yer arasındaki perde, ince sarılmış iyi mısır keteninden yapılmış ve içine kerüvler dokunmuştu. Rab İsa'nın insanlığını temsil ediyordu bu. İsa Mesih çarmıhta öldüğünde insansal yaşamını verdi ve o anda perde ortadan ikiye yırtıldı. Bu yüzden değerli dostum, ikiye ayrılıp yırtılan perde Tanrı'ya giden yolun tamamen açık olduğunu temsil eden bir biçimde kaldırıldı. Çünkü bu yolu Mesih açmıştı. İsa Mesih de yol, gerçek ve yaşam benim. Ben aracı olmadan kimse Tanrı'ya gelemez demişti. Perde ikiye ayrılmıştı ve bugün Tanrı'nın huzuruna kadar gidebiliriz. Yazar ayrıca antlaşma sandığında bulunan şeylerden de söz eder. Sandığın içinde altından yapılmış man testisi vardı. Bu Mesih'in şimdiki hizmetinden söz ediyor. Kendisinin olanları besler, onları sözüyle besler. İsa Mesih yaşam ekmeğidir dostum. Harun'un filizlenmiş asası bu Mesih'in ölümü ve dirilişinden söz etmektedir. Çünkü ölü bir asaydı ve içine hayat gelmişti. Antlaşmanın taş levhaları Rab İsa Mesih'in yasayı yerine getirdiğini temsil eder. Ama şimdi bunların ayrıntılarına giremeyiz diyor yazar. Yazarın söylemek istediği şey, vurguladığı şeyler kahinlik ve tapınma olduğundan, tapınma çadırından daha fazla söz edecek vakti olmadığıdır. Gerçek tapınmanın ne olduğu ve nasıl tapınmamız gerektiğiyle ilgilenmektedir. Bunların böylece kurulmasıyla kahinler her zaman dış bölüme girip ruhsal hizmetlerini uygularlar diyor 6. ayette. Kahinler sürekli olarak dış bölüme giriyorlardı. İşleri hiçbir zaman bitmiyordu. Bugün giderlerse yarın ve öbür gün ve ondan sonraki gün, ondan sonraki gün yine gideceklerdi. Kahinlerin yıllar boyu sürekli olarak bu töreni gerçekleştirmelerinin kendileri için epey monotonlaştığını tahmin ediyorum. Bunun tekrar edilmesi bile yeterli olmadığını, bir kerenin yetmediğini gösteriyordu. Ancak Mesih İsa'nın kutsal yere gittiğini göreceğiz. Onun sadece bir tek kez gitmesi gerekiyordu. Tapınma görevlerini yerine getirirler diyor yazar. Bu Tanrı halkının kendisine tapınması her şeyin nihai hedefiydi. Bu bir tapınma düzeninin izlendiği bir topluluktan değil, gerçek tapınmadan söz ediyor. Gerçek tapınma yapıldığında bu bizleri ona tapınabileceğimiz bir şekilde Mesih'in huzuruna çeken bir tapınmadır. Tapınma sözcüğünün kökü, değer sözcüğünün köküyle aynıdır. Tapınmak, birisine layık oldukları bir şeyi vermektir. Rab İsa Mesih bizim övgümüzü ve hayranlığımızı almaya layıktır. Bu tapınmadır ve bundan sonra da hizmet gelir. Gerçek tapınma her zaman hizmete götürür. Rab İsa Mesih çöldeki sınanmasının ortasında şeytanı şöyle yanıtladı. Çekil şeytan! Kitapta şöyle yazılmıştır. Sadece Tanrı'nın Rab'be tapınacak ve yalnız ona hizmet edeceksin diye yazılmıştır. Matta 4 ayet 10. İnsanlar Mesih'e gerçekten tapınıyorlarsa, bir şey yapmalar için onlara yalvarmanız, ısrar etmeniz ve iteklemeniz gerekmez. Çünkü gerçek tapınma insanları hizmete götürür. Birçok vaiz insanlara bir şey yaptırabilmek için onları para vermeye, hastaları ziyaret etmeye, öğretmeye, ilahi söylemeye teşvik ederek çok zaman harcar. Gerçek tapınma insanları hizmete götürecektir. Onun bunun dürtüsü değil, gerçek tapınma bizi hizmete götürür. Bu tür tapınma ancak İsa Mesih aracılığıyla mümkündür. Tapınma çadırındaki törenler insanları hiçbir zaman Tanrı'nın huzuruna çıkartmadı. Sadece başkahin en kutsal yere gidebiliyordu. Ama diyor İbraniler 9:7'de, iç çadıra yılda ancak bir kez yalnız baş rahip girer. O da hem kendisinin hem de halkın düşünmeden işlediği günahlara karşı sunmak üzere kan getirmeden giremez. Şimdi büyük kefaret gününden söz ediyor. Bunun adı Yom Kipur'du. Bir anlamda İsrail ulusunun yaşamında en yüksek gündü. Bugün başkahin ulusun günahları için en kutsal yere giriyordu. Ve bunu yaptığından ötürü ulus bir yıl için daha kabul ediliyordu. Büyük başkahinimiz bugün bizim için en kutsal yere, Tanrı'nın huzuruna girmiştir değerli dinleyicilerimiz. Ve sizler bunun geçmişte başkahinin her yıl sadece bir yıl girip içeride kalmadığı, sadece aceleyle dışarı çıktığı geçmişten ne kadar daha iyi olduğunu görebilirsiniz. Hatta tarihi yazılar kahinin ayağına bir ip bağlandığını söyler. Çünkü eğer yanlış bir şey yaparsa o anda ölürdü ve onu o iple dışarı çekip yeni bir başkahin getirmeleri gerekirdi. Bütün bunlar çok harika ve yüce şeyler. Başkahinimiz sizin ve benim için Tanrı'nın huzuruna girdi ve bugün oradadır. Birisi İbraniler 9 ayet 24'ü biraz farklı bir şekilde tercüme etmiştir ve bu noktada onu size aktarmak istiyorum. Çünkü diyor Mesih, insan eliyle gerçeğinin planına göre yapılmış bir kutsal yere değil, Tanrı'nın önünde bizim için durmak için cennetin içine girdi. Musa peygamber Tanrı'nın yüzünü görmeyi istemiş ama kendisine hiç kimsenin Tanrı'yı göremeyeceği söylenmiştir. Ancak sizlerin ve benim dostum Tanrı'nın önüne çıkmış bir başkahinimiz vardır. Ona bazı törenleri yerine getirerek tapınmıyoruz. Ona mumlar ve buhur yakarak ya da güzel bir sunak hazırlayarak tapınmıyoruz. Bazı topluluklar böyle şeylere biraz fazla dalmışlardır. Bir vaiz dostumun topluluğuna son gittiğim zaman Rabbin sofrası için kullanılan masanın üzerinde neden bir haç olduğunu sordum. Sadece o değil, mumlar da var. Onları da gördün mü dedi. Dikkat etmemiştim ama masanın her iki yanında birer tane mum vardı. Bunlar insanların tapınmalarına yardımcı olmak için dedi. Dostum, eğer bu tür bir yardıma ihtiyacınız varsa gerçekten tapınmıyorsunuz demektir. Kuyu başındaki kadın İsa'ya insanların Tanrı'ya nerede tapınmaları gerektiğini sormuştu. İsa, içtenlikle tapınanların babaya ruhta ve gerçekte tapınacakları saat geliyor. İşte o saat şimdidir. Baba da kendisine böyle tapınanları arıyor diye yanıt verdi. Bir başka vaiz arkadaşım Yahudilere müjdeyi bildirmekle çok ilgileniyor. Topluluğunda Yahudiliğin geleneksel simgesi olan üzerinde 7 mum bulunan 7 kollu bir şamdan vardır. Bunu Yahudi halkına karşı bir sorumlulukları olduğunu hatırlamalarına yardımcı olması için bulundurduğunu söyledi. Topluluklarımızda böyle bir şeye ihtiyacımız varsa o zaman Tanrı'ya gerçekten tapınmıyoruz demektir dostum. Böyle bir şeylere ihtiyacımız yoktur. Baba'ya yürekten, içten, ruhta tapınmak gerekir. Sizlerin ve benim Rabbin huzuruna çıkıp onun önünde olmanın tatlı buhurunu burunlarımızla değil, yüreklerimizle, ruhlarımızla ve kafalarımızla koklayabilmemiz ne kadar harika olurdu. Onun yanımda oluşunun tatlılığının bilincinde olmak, Rabbin sözünün ışığında yaşamak ve yaşamımda her gün bir gerçeklik olması için dua ediyorum. Aynı şeyi sizler için de büyük bir şevkle istiyorum. Üzerinde emzik olan biberonumuzu bir kenara bırakmamız ve Tanrı sözünün etiyle beslenmemiz gerekir. Yeryüzündeki tapınma çadırından daha iyi bir tapınma çadırında hizmet eden büyük başkahinimiz olan Diri Mesih'in huzuruna çıkmamız gerek. Diri Mesih'e bugün tapınabiliriz. Kutsal Ruh bununla dış bölüm durdukça kutsallar kutsalına giden yolun daha açıklanmadığını belirtiyor İbraniler 9 ayet 8. Yani bütün bunlar Tanrı'nın önüne giden, aslında Tanrı'nın yüzüne giden yolun henüz açılmadığının bir resmi ve bir tiplemesiydi. Bu şimdiki zamana ilişkin bir simgedir. Buna göre ruhsal hizmet sunanın vicdanını yetkinliğe erdiremeyen armağanlar ve sunular getirilir. Yalnızca yiyecekleri, içecekleri, ayrımlı yıkanmaları ve bedene ilişkin buyrukları kapsayan uygulamalar, bunlar ancak tanrısal düzen gelinceye dek geçerlidir. İbraniler 9, 9 ve 10. ayetler. Tapınan ve hizmet sunan kişinin vicdanını yetkinliğe erdirmeyen sözü, tapınan kişiyi yetkinleştiremediğini olarak okunabilir. Tanrı'ya giden yol aslında üç giriş ve bölümle engellenmişti. Yani insanlar sadece dış girişe gelip kurbanlarını getirebilirlerdi. Eğer bir adam küçük bir kuzu getirirse, bu kuzu kendi yerine öleceği için onunla özdeşleştiğinin işareti olarak elini onun üzerine koyardı ve kahin işe oradan devam ederdi. Kuzu kesilir ve tunç sunağa konurdu. Kuzuyu getiren kişi girişten öteye giremezdi. Sonra kutsal yere sadece kahin girebilirdi. Ve en kutsal yere ne kahin ne de halk girebilirdi. Oraya sadece baş kahin girebilirdi. Bu yüzden tapınma çadırı geçici bir düzenlemeydi. Ayinler ve düzenler sadece kısa bir süre için verilmişti. Şimdi Mesih bizleri Tanrı'ya götürebilir. Ama bizi oraya ancak o götürebilir. Kendisi yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Gerçek tapınma böyledir değerli dostum ve gerçek tapınma insanı hizmete yöneltir. Bir kere Tanrı'nın huzuruna girdiğimizde hizmet konusunda hiçbir sorunumuz olmayacaktır. Tapınmak günümüzde liberallerin kınadığı bir şeydir. Yıllar önce değerli bir yorumcu dünyanın İsa'dan iki biçimde kurtulmaya çalıştığını söylemişti. Bunlardan biri onu çarmıha germek ve diğeri de ona tapınmaktı. Değerli dostum, eğer ona tapınırsanız onu çarmıha gerenlerden bir farkınız olmadığını söylemek küfürdür. Bugün çarmıha gerilmiş kurtarıcımız sayesinde kutsal bir Tanrı'ya yaklaşabiliyoruz. Ancak o tapınmamızı sağlayabilir. Pavlos'un Efesoslulara şarapla sarhoş olmayın. Bu aşağılık bir şeydir. Tersine ruhla dolu olun. Şimdi Pavlos'un ruhla dolmaktan hemen sonra neden söz ettiğine bakın. Birbirinize mezmurlarla, ilahilerle, ruhsal ezgilerle konuşun. Yüreğinizden Rabbe ezgi ve ilahiler yükseltin. Efesoslular 5:18-19. Tapınma budur dostum. Bir Tanrı çocuğu için dünyadaki en büyük haz Tanrı'nın ruhuyla dolmak ve Tanrı'nın ruhunun Mesih'in şeylerini alıp onları bizim için gerçek kılmasıdır. Bu bize çok büyük bir sevinç getirir. huzur getirir, esenlik getirir. Eğer tapınmak için Tanrı'nın huzuruna çıktınızsa, kalbinizde sevinç ve yüreğinizde bir ezgi olacaktır. Bazılarımız o ezgiyi dudaklarımıza geçirmekte zorluk çekeriz. Bazen ben de bu alanda zorluk çektim ama kalbimde olduğu kesindir. Rabbe tapınmak, ona tapınmak harikadır kardeşim. Cennetteki tapınma çadırından daha aşağı düzeyde olan yeryüzündeki tapınma çadırı hakkında söylediklerimi özetlemek istiyorum. Yeryüzündeki tapınma çadırı hakkında gördüklerimiz şunlardır. 1. Yeryüzündeydi. Bu dünyasal bir tapınma çadırıydı. Yani yeryüzündeki malzemelerden, maddi şeylerden yapılmıştı. Burada yeryüzünde kurulmuştu. 2. Gelecek şeylerin bir gölgesiydi. Hiçbir zaman gerçek değildi. Çoğumuz olayları karıştırıyoruz. Dönüp tapınma çadırı hakkındaki ayetleri okur ve o dünyasal tapınma çadırını ilgi odağımız yaparız. Ama o en iyi haliyle sadece bir gölgeydi. Cennette olan gerçeğin bir resmiydi. 3. İnsanlar ona erişemiyordu. Oraya giremezdiniz. Eğer o zamanlarda yaşayan bir İsrailli olsaydınız, koşarak Tanrı'nın huzuruna çıkamazdınız. İlk girişte durdurulurdunuz, orada bir kurban sunmanız gerekirdi ve daha da ileriye gidemezdiniz. Kahin sizin için hizmet ederdi. Ancak günümüzde bizler bir inanlılar kahinliğiyiz. Ve her birimiz, yani İsa Mesih'e iman eden her bir imanlı Tanrı'nın önüne çıkabilir. Bu büyük ayrıcalıklarımızdan biridir. Çünkü Mesih perdeyi ortadan ikiye yırtmıştır. Yani kutsallar kutsalına giden perdeyi ortadan ikiye ayırmıştır. Tanrı'nın huzuruna, Tanrı'nın yüzünün önüne çıkmıştır. Oradadır dostum ve bizim için oradadır o. Harika değil mi? İsrailliler eski antlaşmanın altında o ayrıcalığa sahip değillerdir. Ama bizler İsa Mesih aracılığıyla o ayrıcalığa sahibiz. Dördüncüsü geçiciydi. Ama Rab İsa Mesih yolu sonsuzluk boyunca açık tutacaktır. Benim onu sonsuzluk boyunca kendim için açık tutacak birine ihtiyacım olduğuna inanıyorum. Yeryüzündeki tapınma çadırı sadece geçici bir düzenlemeydi. Beşinci nokta, insanların yüreklerini değiştirmekte etkin değildi. Bu her şeyden çok vurgulamayı istediğim şeydi. Yeryüzündeki tapınma çadırının insanların yaşamlarını değiştirmekle hiçbir ilgisi yoktu. Ama bugün Mesih'e gelebilirsiniz. Ve o değerli dostum sizin yaşamınızı değiştirebilir. Benim hayatımı değiştirdi. Sizinkini de değiştirebilir. Yeter ki ona gelin. Sadece o sizin ruhta ve gerçekte tapınabilmenize yardım edip onu sizin yaşamınızda bir gerçek kılabilir. Günümüzde birçok insan toplantıcılık oynuyor. Tıpkı küçükken evcilik oynadığımız gibi. Büyümüş ve saçları beyazlanmış, aklanmış bir sürü Mesih inanlısı tanıyorum ve halen toplantıcılık oynuyorlar. Komite toplantılarına gidiyorlar. Heyetler, bazıları koroda ilahi söylüyorlar. Komiteler, bazıları pazar okulu dersleri öğretmenliği yapıyor. Karıncalar gibiler ve hemen hemen onlar kadar etkinler. Tanrı'ya hizmet ettiklerini düşünüyorlar. Ama değerli dostum, ona tapınana, yani Rabbe Mesih'e tapınana dek ona asla hizmet edemezsiniz. Ama Mesih gelmiş iyi şeylerin baş rahibi olarak belirince elle kurulmamış daha yüce ve yetkin çadırdan bu yersel yaratılışla hiçbir ilgisi olmayan yerden geçti. İbraniler 9 ayet 11. Gelecek olan iyi şeylerin aslında gerçekleşen iyi şeyler anlamındadır. İsa aracılığıyla gerçekleşen iyi şeyler saymakla bitmez. Elle yapılmamış daha mükemmel çadır. Bu çadırın insanların yeryüzünde bina ettiği çadırlarla bir ilgisi yoktur. Daha mükemmel, daha yetkin çadır, maddeleri ya da yapıcıları bakımından bu doğal yaratılışa ait değildi. Bunu çok nazikçe söyleyeyim. Günümüzde tapınma toplantısını resimler, renkli camlı pencereler ve mumlar ve haçlarla tatlılaştırmaya çalışmak doğal benliğe hizmet eder. Bedenseldir bunlar. İnsanın fiziksel yönüne hizmet eder. Onun ruhsal gereksinimlerine hiçbir hizmet etmez. Onun ruhsal gereksinimlerine hiçbir hizmeti yoktur. Cennette gerçek bir çadır, gerçek bir başkehin ve ruhsal tapınma olduğunun bilincine varmamız gerekir. Ona her yerde tapınabilirsiniz ve inanlılar topluluğunda insanların bir araya gelip Tanrı'ya gerçekten tapınabilmeleri harika bir şeydir. Çoğunuzun böyle bir toplantıda bulunduğunuzdan eminim ve bu harika bir şeydir dostum. İbraniler 9 ayet 12 şöyle diyor: Erkeçlerin, danaların kanıyla değil, kendi kanıyla sonsuz kurtulmalığı sağlayarak bir tek kez kutsal yere girdi. Ben bu ayetin Mesih'in cennete gerçek kanını götürdüğü anlamına geldiğine inanıyorum. Yazarın burada söylediği bu değilse ne söylediğini bilmiyorum doğrusu. Erkeçlerin ve danaların kanıyla değil, bu gerçek kandır, kendi kanıyla. Yani İsa Mesih kendi kanıyla. Bu onun çarmıhta döktüğü kendi kanıdır. Girdi diyor. Nasıl? Kendi kanıyla girdi. Onunki daha üstün bir kurbandı ve gerçek tapınma çadırına girmeye layık olan tek kurbandı. Bizim için sonsuz kurtuluşu sağlayarak, burada vurgu Mesih'in kutsal yere ilk ve son kez girerek sonsuz kurtuluş sağlayışındadır. İsrailli kahinler sürekli giriyorlardı ve geçici bir şey almışlardı. Sadece Mesih bir kere girip sonsuz kurtuluşu aldı. Şimdi bu yetki ve önemi Mesih'in kurbanına koyuyor ve bizlere Mesih'in hayatının kimseyi kurtarmadığını hatırlatıyor. Onun öğretilerini izleyip kurtulmuş olduğunuzu sanabilirsiniz ama dostum, onun öğretileri kimseyi kurtarmamıştır. Onun öğretisi eşsizdir, mükemmeldir ama onun öğretisi kimseyi kurtarmamıştır. Kurtaran Mesih İsa'nın ölümüdür. Onun kurtarışıdır. Evet, İsa Mesih çarmıhta bizim günahlarımız için öldüğünden ona iman edenler kurtuluyorlar. İbraniler 9:13. Çünkü erkeçlerle boğaların kanı ve yakılan genç ineklerin külü kirli sayılanlara serpildiğinde beden temizliği açısından onları kutsal kılarsa, suçsuz olarak sonsuz ruh aracılığıyla kendini Tanrı'ya sunan Mesih'in kanı vicdanımızı ölü işlerden ne denli daha derinden arıtabilir. Genç ineklerin külü. Sayılar 19'daki kızıl inek töreniyle ilgilidir bu. İnek tamamen yakılır ve külleri temiz bir yerde saklanırdı. Bir erkek törensel olarak murdar olduğunda öncelikle ölü bir bedene dokunmak suretiyle kahin külleri alır, onları suyla karıştırır ve suçlunun üzerine serperdi. Bu onun yeniden paydaşlığı alınabilmesi için kendisini törensel olarak temizleme işlevini görüyordu. Burada genç ineğin özel bir simge olduğunu söylemek istiyorum. Bir boğa yerine bir dişi inek kullanılıyordu. 1. Petrus 3:7'de bizlere dişinin daha zayıf varlık olduğu söylenmiştir. Kirlenmemiz aslında zayıflığımızdan ileri gelir. Zayıfız ve Mesih yeryüzüne gelip zayıflığımızı fiziksel olarak bedende yaşadı. Mesih'in kurbanı gelecek için kurtarış, sizin ve benim kurtuluşumuzu sağladı. Ayrıca eski antlaşma zamanındaki insanların günahları için de kurtuluş sağladı. Eski antlaşma kutsalları imanla kurtulmuşlardı. İbrahim peygamber imanla kurtulmuştu. Nasıl mı? Tanrı'ya inandı ve bir kuzu getirdi. O kuzu yeterli miydi? Hayır. Sadece Mesih'i önceden canlandırıyordu. Mesih'in kurbanı geçmişi ve geleceği kapsar değerli dinleyicimiz.